Ayrım 12. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 119. Bundan başka, tüm anlattıklarımda maddi yönü çok büyüttüğümden yakınacaksınız sanırım. Yılda 500 poundluk bir gelirin derinlemesine düşünmeye, kapının üstündeki kilidin ise bağımsız düşünmeye olanak verebileceği olgusunun barındırdığı simgeselliğe geniş bir yer bıraksak bile yine de aklın bu gibi şeyleri aşması gerektiğini ve büyük ozanların çokluk yoksul kimseler olduğunu söyleyebilirsiniz. Öyleyse size bir ozanı ortaya çıkaran şeyleri benden daha iyi bilen kendi edebiyat profesörümüzün sözlerini aktarayım. Sir Arthur Killer Koch şöyle yazıyor: son yüzyılın büyük ozanları kimlerdir? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Burada durulabilir. Bunlardan Keats, Browning ve Rossetti'nin dışındakilerin tümü üniversiteliydi ve üçünden yalnızca çok genç ölerek en verimli çağında susan Keats pek varlıklı sayılmazdı. Bunu söylemesi çok acı ve mantıksız gelebilir ama katı gerçektir ki şiirsel dehanın istediği yerde ve varlıklı kimseler arasında olduğu kadar yoksullar arasında da filizlendiğini ileri süren kuramda doğruluk payı çok azdır. Bu 12 kişiden 9'u üniversiteliydi ve bu İngiltere'nin verebildiği en iyi eğitimi görmelerini sağlayacak olanakları buldukları anlamına geliyordu. Yine katı bir gerçektir ki öbür üçünden Browning varlıklıydı ve varlıklı olmasaydı eminim ki nasıl Ruskin babası başarılı bir iş adamı olmasaydı Modern Painters'ı yazamazdıysa Browning de Soul'u ya da The Ring and the Book'u yazmayı başaramazdı. Rossetti'nin az bir geliri vardı ve dahası resim yapıyordu. Geriye Keats kalıyor. Atropos'un tıpkı John Clare'i bir akıl hastanesinde James Thompson'ı da düş kırıklığını unutmak için aldığı uyuşturucu ile öldürdüğü gibi genç yaşında öldürdüğü Keats. Bunlar ürkünç ama görmemiz gereken gerçekler. Bir ulus olarak bizim için ne denli onur kırıcı olursa olsun hiç kuşku yok ki günümüz toplumunda yoksul ozanın en ufak bir şansı bile yoktur. 200 yıldır da olmamıştır. İnanın 10 yılımın büyük bölümünü 20 ilkokulu incelemekle geçirdim. Demokrasimizle böbürlenebiliriz ama gerçekte yoksul bir çocuğun İngiltere'de büyük yazınsal yapıtları doğuran zihinsel özgürlüğe kavuşma bağımsızlığını elde etmekte ancak Atinalı bir kölenin oğlundan biraz daha fazla umudu vardı. Kimse bu noktayı daha açıkça belirtemezdi. Yoksul ozanın günümüzde en ufak şansı yoktur. 200 yıldır da olmamıştır. Yoksul bir çocuğun İngiltere'de büyük yazınsal yapıtları doğuran zihinsel özgürlüğe kavuşma bağımsızlığını elde etmekte ancak Atinalı bir kölenin oğlundan biraz daha fazla umudu vardı. İşte hepsi bu. Zihinsel özgürlük maddi şeylere dayanır. Şiir zihinsel özgürlüğe bağlıdır ve kadınlar yalnızca 200 yıldır değil en başından beri yoksul olmuşlardır. Kadınların Atinalı kölelerin oğullarından daha az zihinsel özgürlükleri olmuştur. Öyleyse kadınların en ufak bir şiir yazma şansları olmamıştır. İşte bu yüzden paranın ve kişinin kendine ait olacak bir odanın üzerinde bu denli durdum. Her şeye karşın kendileriyle ilgili daha çok şey bilmeyi istediğim geçmişin karanlığında kalmış kadınlar sağ olsun. Ayrıca Florence Nightingale'i oturma odasından çekip çıkaran Kırp Savaşı ve 60 yıl sonra ortalama kadına kapıları açan Avrupa Savaşları da sağ olsun. Bu kötülükler artık düzeltilme yolunda. Yoksa sizler bu gece burada bulunamazdınız ve yılda 500 pound kazanma şansınız, korkarım bu hala kuşkulu bir şey, son derece az olurdu. Yine karşı çıkıp, madem size göre çok büyük bir çaba gerektiriyor, belki de kişinin halasını öldürmesine, büyük bir olasılıkla yemeğe geç kalmasına yol açıyor ve kişiyi kimi çok olumlu erkeklerle ciddi tartışmalara sokabiliyor. Neden kadınların kitap yazmasına bu denli önem veriyorsunuz diyebilirsiniz. Kabul etmeliyim ki beni harekete geçiren şeyler biraz bencilceydi. Öğretim görmemiş İngiliz kadınlarının çoğu gibi ben de okumayı severim. Her konuda okurum. Son zamanlarda diyelim biraz tek düzeleşti. Tarihi kitaplar savaşlarla, biyografilerse büyük adamlarla çok fazla ilgili. Bence şiir kısırlaşma eğiliminde ve kurmaca yazın, ama bir modern kurmaca yazın eleştirmeni olarak beceriksizliğimi yeterli derecede ortaya koydum ve artık o konuda konuşmayacağım. Bu yüzden sizden kitaplar yazmanızı, nedenli önemsiz, nedenli kapsamlı olursa olsun hiçbir konu karşısında duraksamamanızı isteyebilirim. Umarım bir yolunu bulup gezmek ve tembellik etmek, dünyanın geçmişini ve geleceğini düşünmek, kitaplar üzerine düşler kurmak ve köşe başlarında avare gezinmek ve düşünce oltasını nehrin derinlerine sallandırmak için yeterli paraya sahip olursunuz. Çünkü sizleri hiçbir biçimde kurmaca yazınla sınırlamıyorum. Beni hoşnut etmek isterseniz, ki benim gibi binlercesi daha var, gezi ve macera, araştırma inceleme, tarih ve biyografi, eleştiri ve felsefe ve bilim kitapları yazarsınız. Bunu yapmakla kuşkusuz kurmaca yazın sanatına katkıda bulunmuş olacaksınız. Çünkü kitaplar birbirlerini etkilerler. Kurmaca yazın şiir ve felsefeyle yan yana durduğunda çok daha iyi olacaktır. Dahası geçmişteki herhangi bir ünlü kişiyi, örneğin Safo, Lady Murasaki ya da Emily Bronte'yi düşünürseniz, kurmaca yazının bir kalıtçı olduğu kadar bir yaratıcı da olduğunu ve yalnızca kadınlar doğal yazma alışkanlığını edindiklerinden bizim için var olduğunu göreceksiniz. Öyle ki bu tür bir etkinlik şiire bir başlangıç olarak bile sizin için olağanüstü yararlı olacaktır. Ama notlarıma göz gezdirip onları yazarkenki düşüncelerimin akışını eleştirdiğimde beni harekete geçiren şeylerin tümüyle bencilce olmadığını gördüm. Buradaki yorumlarda ve varılan sonuçların ardında iyi kitapların beğenildiği ve insana özgü ve her türlü zayıflığı gösterseler de iyi yazarların yine de iyi insanlar oldukları inancı, yoksa içgüdümü yatıyordu. Böylelikle sizlerden daha çok kitap yazmanızı istediğimde sizleri kendiniz ve genelde dünya için iyi olanı yapmaya zorluyorum. Bu içgüdüyü ya da inancı nasıl doğrulayacağımı bilmiyorum. Çünkü kişi üniversitede eğitim görmemişse felsefi sözlerin kullanımı onu şaşırtabilir. Gerçeklik derken ne denmek istenir? Bir an için tozlu bir yolda, bir an sonra sokaktaki bir kağıt parçasında ya da güneşin altındaki bir zerrinde bulunmak çok düzensiz, çok güvenilmez bir şey olmalı. Bir odadaki bir grup insanı aydınlatır ve rastgele birkaç şey söyler. Yıldızların altında eve yürüyen birini büyüler ve sessiz dünyayı konuşmanın dünyasından daha gerçek gösterir. İşte yine Piccadilly'nin uğultusunda bir otobüsün içindedir. Kimi zaman da doğasını ayırt edemeyeceğimiz denli uzaklardaki biçimlerde bulunur. Ama neye dokunsa onu olduğu yere çakar ve kalıcı kılar. Günün derisi çukura atıldığında geriye kalan budur. Geçmişten, sevgilerimizden ve nefretlerimizden de geri kalan budur. Bence yazarın gerçeklik karşısında öbür insanlardan daha çok yaşama olasılığı vardır. Onu bilip, toparlayıp bizlere aktarmak yazarın işidir. En azından Lear ya da Emma ya da Geçmiş Zaman Peşinde'yi okuyarak bu sonuca varıyorum. Çünkü bu kitapları okumak duyular üzerinde garip bir katarakt ameliyatı uyguluyor gibidir. Dünya örtüsünden arınmış ve daha yoğun bir canlılığa kavuşturulmuş görünür. Gerçek olmayan şeylere düşman olanlar kıskanılacak kimselerdir. Ne olduğunu anlamadan ve ne olduğuna aldırmadan yarattıkları olaylar kafalarına vurulanlar ise acınacak kimselerdir. Bu yüzden para kazanıp kendinize ait bir oda bulmanızı söylediğimde sizlerden gerçeklikle iç içe yaşamanızı talep etmiş oluyorum. Aslında canlı bir yaşamda bunu gerektirir. Bunu aktarıp aktarmamak ikincil bir konudur. Burada durmak isterdim ama gelenek her konuşmanın bir sonla bitirilmesini gerektirir. Ve kadınlara seslenen bir sonun, sanırım düşünceme katılacaksınız, özellikle yüceltici ve coşturucu bir şey olması gereklidir. Sizleri sorumluluklarınızı anımsamanız, daha yüce, daha manevi olmanız için uyarabilirim. Birçok şeyin sizlere bağlı olduğunu ve gelecek üzerinde yaratacağınız etkiyi sizlere anımsatabilirim. Ama sanırım bu öğütleri benim başarabileceğimden çok daha süslü bir dille sizlere seslenebilecek ve de seslene gelmiş olan karşı cinse bırakabilirim. Kafamı yokladığımda arkadaşlık etmek, eşit olmak ve dünyayı daha önce sonuçlara vardıracak biçimde etkilemekle ilgili düşüncelere rastlamıyorum. Kısaca ve açıkça kişinin olduğu gibi görünmesinin her şeyden daha üstün sayılacağını söylüyorum. Coşturucu bir biçimde söylemesini bilseydim, başkalarını etkileme düşleri kurmayın derdim. Her şeyi kendi içinde olduğu gibi düşünün. Ve yine gazetelere, romanlara ve bibliografilere daldığımda bir kadının başka kadınlarla konuştuğu zaman hiç de hoş olmayan bir şeyler söylemek istediğini öğreniyorum. Kadınlar kadınlara sert davranırlar. Kadınlar kadınlardan hoşlanmazlar. Kadınlar, peki ama hepinize şu sözcükten tiksinti gelmedi mi? Emin olun ki bana geldi. Öyleyse kabul edelim ki bir kadının başka kadınlarla yaptığı konuşma özellikle hoş olmayan bir şeyle sona ermeli. Ama bu nasıl olacak? Ne bulabilirim? Gerçek şu ki ben genelde kadınlardan hoşlanırım. Onların kural dışılıklarından hoşlanırım. Bütünlüklerinden hoşlanırım. Onların adlarının bilinmeyişinden hoşlanırım. Onların, ama bunu daha fazla uzatmayalım. Şuradaki dolapta yalnızca temiz peçeteler olduğunu söylüyorsunuz. Ya Sir Archibald Bodkin onların arasında saklı olsaydı? Öyleyse daha ciddi bir hava takınayım. Bilmem, daha önceki sözlerimle insanların uyarılarını ve verdikleri cezaları yeterli ölçüde sizlere aktarabildim mi? Mr. Oscar Browning'in gözünde ne denli değersiz olduğunuzu söyledim. Bir zamanlar Napolyon'un, şimdi ise Mussolini'nin sizler için düşündüklerini belirttim. Daha sonra içinizden kurmaca yazına heves duyanlar olur diyerek sizin iyiliğiniz için cinsiyetinizin sınırlamalarını yüreklilikle kabul etmenizi öneren eleştirmenin öğüdünü defterime çektim. Profesör X'e başvurup kadınların ussal, tinsel ve bedensel yönden erkeklerden aşağı olduğu görüşüne öncelik tanıdım. Önüme çıkan her şeyi fazla deşmeden sizlere aktardım. Ve işte size Mr. John Langdon Davis'ten son bir uyarı. Mr. John Langdon Davis kadınları şöyle uyarıyor: artık çocuk istenmeyecek duruma gelinince kadınlar tümüyle gerekli olmaktan çıkar. Umarım bunu bir kenara yazarsınız. Yaşama işini sürdürmeniz için sizi daha nasıl yüreklendirebilirim? Genç hanımlar, diyebilirim, lütfen kulak verin. Sıkıcı son şimdi başlıyor. Bence sizler utanç verici ölçüde bilgisizsiniz. Bir tek önemli buluşunuz yok. Hiçbir zaman bir imparatorluğu yerinden sarsmış ya da bir orduyu savaşa götürmüş değilsiniz. Shakespeare'in oyunları da sizlere ait değil ve hiçbir zaman barbar bir kavimi uygarlığın iyi yönleriyle tanıştırmadınız. Özrünüz ne? Dünyanın her biri trafiğe, işe güce ya da aşka dalmış beyaz, siyah ve çikolata renkli sakinleriyle dolu sokaklarını, alanlarını ve ormanlarını gösterip yapacak başka işlerimiz vardı demeniz doğrudur. Bizim yaptıklarımız olmasaydı o denizlerde yelken açılmazdı. O verimli topraklar birer çöl olurdu. İstatistiklere göre şu anda var olan 1 milyar 623 milyon insanı belki de 6 ya da 7 yaşına kadar doğurup, besleyip, yıkayıp, eğittik. Kimilerimiz yardım gördükse de bütün bunlar çok zamanımızı aldı. Söylediklerinizde doğruluk payı olduğunu yadsıyamam. Ama aynı zamanda 1866 yılından beri İngiltere'de kadınlar için 2 fakülte olduğunu, 1880 yılından beri evli bir kadının kendi servetine yasal olarak sahip çıkabileceğini ve 9 yıl öncesinde 1919'da ona oy hakkı tanındığını anımsatabilir miyim? Yine 10 yıldan beri çok mesleğin de sizlere açıldığını anımsatabilir miyim? Bu büyük ayrıcalıkları ve yararlanılabildikleri süreyi ve şu anda herhangi bir yoldan yılda 500 pound kazanabilen 2000 kadar kadın olduğunu göz önünde tutarsanız, olanaksızlıklar, öğretim, destek, boş zaman ve para eksikliği gibi özürler geçerli olamaz. Dahası ekonomistler bize Mrs. Sutton'ın gereğinden çok çocuğu olduğunu söylüyorlar. Kuşkusuz çocuk doğurmayı sürdürmelisiniz. Onar ya da 12'şer yerine 2'şer ya da 3'er çocuk. Böylece biraz boş zaman, biraz da kitaplardan öğrendiklerinizle öbür tür bilgiye yeterli ölçüde sahipsiniz ve üniversiteye öğrendiklerinizi unutmak için geldiniz sanırım. Kuşkusuz çok uzun, çok emek isteyen ve fazlasıyla karanlıkta kalmış uğraşınızın başka bir aşamasına geçmelisiniz. Ne yapmanız gerektiğini ve ne gibi etkiler yaratacağınızı önerecek hazır bekleyen binlerce kalem var. Kendi önerimin biraz düşsel olduğunu söylemeliyim. Bu yüzden onu kurmaca biçiminde sunmayı yeğliyorum. Konuşmamda sizlere Shakespeare'in kız kardeşinden söz ettim. Ama onu Sir Sidney Lee'nin Şairin Yaşamı kitabında aramayın sakın. O genç öldü ve ne yazık ki bir tek sözcük bile yazamadı. Şimdi Elephant ve Castle'ın karşısında otobüslerin durduğu yerde yatıyor. Benim inancıma göre bu bir tek sözcük yazmayan, yolların kesiştiği bir yerde yatan kadın şair hala yaşıyor. Benim içimde ve sizin içinizde ve bulaşık yıkayıp çocukları yatırdıkları için bu gece burada bulunamayan birçok başka kadının içinde yaşıyor. O yaşıyor çünkü büyük ozanlar ölmez. Her zaman var olmayı sürdürürler. Yalnızca kanlı canlı aramızda dolaşma fırsatına gereksinimleri vardır. Ve şimdi bu fırsatı ona tanıma sırası sizde. Çünkü benim görüşüm şu ki, bir yüzyıl daha yaşarsak, birey olarak yaşadığımız ayrı küçük yaşantılardan değil, gerçek yaşam olan ortak yaşamımızdan söz ediyorum. Ve her birimizin yılda 500 poundu ve kendi odası olursa, düşündüğümüzü tam olarak yazma yürekliliği ve özgürlüğü alışkanlığına sahip olursak, biraz olsun ortak oturma odasından uzaklaşıp insanları her zaman birbirleriyle olan ilişkileri değil ama gerçeklikle olan ilişkileri çerçevesinde görebilirsek ve gökyüzünü, ağaçları ya da kendi içinde var olan herhangi bir şeyi de böyle görebilirsek, Milton'ın Gulyabani'sinin ardına bakabilirsek, çünkü hiç kimse görüş alanımızı kapamamalı ve gerçeği göğüslersek, çünkü şu bir gerçektir ki tutunacak bir kol yoktur ve tek başımıza yol alırız. Ve yalnızca kadınların ve erkeklerin dünyasıyla değil, gerçeklikle ilişki içindeyizdir. O zaman beklediğimiz olanak doğacak ve Shakespeare'in kız kardeşi olan ölü ozan birçok kez toprağa yatırdığı bedenine bürünecektir. Kendinden önce erkek kardeşinin yaptığı gibi tanınmamış kadın öncülerinin yaşamından kendi yaşamını çekip çıkaracaktır. Bu hazırlık olmaksızın, bizim harcamamız gereken çabalar olmaksızın, yeniden doğduğunda şiirlerini duyarak yaşama ve yazma olanağını bulacağı konusundaki kararlılığı olmaksızın doğabileceğini umamayız. Çünkü bu olanaksızdır. Ama inanıyorum ki eğer bizler onun için çalışırsak, o ozan gelecektir. Ve bunun için çalışmak, yoksulluk içinde ya da tanınmadan da olsa çabaya değer. Kitabın sonu. 15 Haziran 2011, sayfa 127.